İnadın gözü meleği şeytan görür. İnat insandaki meziyetlerden veya özelliklerden bir tanesi. Eğer hakta inat edersek bu gayet güzel, sebata dönüşür. Ama batılda inat etmek bir takım zararları beraberinde getirir. Bizde inadın olması kötü bir şey demek değil ama inadı kötü kullanmak elbette kötü. İnadın işi budur. Şeytan yardım ederse birisine melek der, rahmeti de okutur. Muhalif tarafında eğer meleği görse libasını değişmiş, onu şeytan zanneder, adavet lanet eder. Özellikle siyasette bu böyle. Diyelim ki kendi fikrine yardım eden birisi ama şeytan gibi, onu melek gibi görüyor ve ona rahmet okuyor. Muhalif tarafta meleği görüyor. Ama onu elbisesini değiştirmiş bir şeytan olarak algılıyor ve ona düşmanlık ediyor ve ona lanet ediyor. Yani inadın gözü kör tabiri caizse ve gerçekleri gerçekte olduğu gibi görmeye engel oluyor. Müsbet manada kullanırsak problem yok. 2 kere 2 4. Bunu biliyoruz. Burada inat ederiz. Bu inat sebattır. Ama 2 kere 2 5 veya başka bir rakam söylemişsek burada inat etmek taassuptur, hatadır. Hatadan dönmek ise fazilettir. Bediüzzaman özellikle bu manayı siyasete de uyguluyor. Kendi siyasi fikrine muhalif olan birini gördüğünde o velev melek de olsa şeytan gibi insan görebiliyor. Ama kendine uygun birisi, fikrine uygun birisi velev şeytan da olsa benim partimdendir diyerek onu melek kabul edebiliyor. Bu tabii fevkalade yanlış ve fevkalade zararlı olan bir durum. Beklemediğin yerde bazen imdat alırsın. Yani hayat sürprizlere açıktır. İnsan ummadığı yerlerden destek de alabilir. Deli adama iyisin iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın fenasın denilse fenalaşması nadir değildir. Bu psikolojik olarak müthiş bir tespit. Yani adam deli ama biz buna iyisin iyisin dediğimizde psikolojik olarak kendini rahat hisseder, gün gelir iyileşir. Veya tersi iyi adama fenasın fenasın dediğimizde o bundan etkilenir ve fena hale gelir. Mesela sapasağlam birisine 3-5 kişi anlaşsalar deseler ki bugün buna hasta olduğunu söyleyelim. Ve değişik yerde karşısına bunlar çıkıp her birisi ya iyi görülmüyorsun, rengin sararmış, neyin var falan dese sapasağlam adam evine hasta olarak dönecektir. Nasıl ki düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur, öyle de düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dost. Örnekle gidelim. Diyelim İstiklal Harbi. İstiklal Harbi'nde Yunan bizim düşmanımız. Yunan'a düşman olan başka bir ülke varsa o düşman bize dost gibi oluyor. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dost. Veya son yıllardan aktüel bir misal verelim. Avrupa ile iç içeyiz, Amerika ile müttefikiz ama nedense onların bizim aleyhimizde bir takım kararları da oluyor. Böyle bir durumda Türkiye günün şartları gereği siyaseti icabı bakıyorsunuz Rusya ile daha yakın öyle gerekiyor. Veya Çin'le yakın öyle gerekiyor. İşte düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dost. Öyle de düşmanın dostu dost kaldıkça düşman. Yani bize düşman olan bir ülkenin dostu dost kaldıkça o da düşman statüsünde kalmış oluyor. Hazreti Ali şöyle söylemiş. Dostlar üçtür, düşmanlar da üçtür. Dost, dostun dostu, düşmanın düşmanı. Bunların üçü de dost oluyor. Düşmana gelince düşman Düşmanın dostu, dostun düşmanı. Bunların da her birisi birer düşman oluyor. Ve Hazreti Ali'nin bu hikmetli sözü burada da kullanılmış, nazara alınmış. Maymun dost oldu, yardım etti, ayı neden etmesin? Burada maymuna bir işaret var. İstiklal Harbi yıllarında Yunan kralı köpeğiyle dolaşırken bir maymun böyle artık hayvanat bahçesinden mi nereden kaçmışsa onun köpeğine saldırıyor. Derken diğer bir maymun, o da kralı Konstantin'i ısırıyor ve kısa bir zamanda onun yarası gittikçe kötüleşiyor. Belki 2-3 haftalık bir zaman dilimi hayatını kaybediyor. Ve bu o günün siyasetinde çok büyük etkileri olmuş. Çünkü ya bu kralın yerine başkası geçiyor. O başkası diyelim İngiltere ile araları iyi değil. Böyle olunca hem savaşla ilgili hem savaşın akıbeti gidişatı ile ilgili çok ciddi etkileri oluyor. Maymun dost oldu, yardım etti. Ayı neden etmesin? Ayı da mesela Rus ayısı. Yani Rusya ayıyla da sembolize ediliyor ya. İşte yeri geldiğinde Rusya ile müttefik olma durumu da olabilir ve oradan da istifade edilebilir. Örnek veriyor. Bir hınzır seni boğar. Hınzır domuz demek. Bir ayı onu boğar. Ayı sana dost olur. Yani bir domuz seni boğmaya çalışıyor. Bir ayı da geliyor ona saldırıyor. Bu durumda ayı sana dost olur. Sakın bağrına dürtme, kendine de saldırtma. Ger yangından yanarsan, seyli azim gelirse o da sana dost olur. Diyelim ki bir yangın var ama o sırada bir sel geldi ve o yangını da söndürdü. Sel iyi bir şey değil ama faydalı oldu. Nasıl maymun olmadın, hiç ayı da olmazsın. Yani maymun Yunan kralını öldürdüğünde hoşumuza gitti, işimize de geldi ve onun yardımıyla biz maymun olmuş değiliz. Ayıdan da destek alındığında merak etme diyor, ayı da olmazsın. Yani bunlar uluslararası siyasette önemli köşe taşları tabir caizse ve ufuk açıcı ifadeler. Cemaatin maye-i hayatı tesanüttür. Cemaatin hayatının mayası dayanışmadır. Yani bir topluluk aralarında dayanışma varsa gerçekten bir topluluktur. Yoksa kuru bir kalabalıktır. Bunu Arapça bir ibareyle şöyle ifade ediyor. El cem'iyyetul leti fiha tesanut aletun huligat li tahrikis sekenat vel cemaatul leti fiha tahasut aletun hulitat li teskinil harekat. Birincide cemiyet dedi. Bir cemiyet ki aralarında tesanüt, dayanışma var. Bu sakin olanları da harekete geçirmek için meydana getirilmiş bir alettir. Yani aralarında dayanışma varsa hareket, müsbet manada bir hareket de olur. Ama bir cemaat var ki aralarında tehasüt var. Birbirini çekememek, haset etmek var. Bu da harekatı durduran bir durum oluyor. Yani işlerinde diyelim birisi kabiliyetli, öne çıktı. Diğerler onu engellemeye çalışıyorlar. O zaman bir cemaat ruhu meydana gelmiyor. Yani nasıl ki burada hani maya tabiri de kullanıldı. Sütü mayaladığımızda maya güzelse güzel bir yoğurt elde ediliyor. Ama bozuksa süt zayi olup gidiyor. Evet orada bir topluluk var, süt topluluğu. Ama iyi mayalanmamışsa atılıp gitmeye mahkum oluyor. Topluluk var. Bu topluluk aralarında tesanüt varsa tamam, ortak hareket ederler, ileriye de giderler. Ama aralarında haset olan bir topluluk, öne çıkanı diğerleri çekemiyor, onu durdurmaya çalışıyorlar. O zaman bunlar hareket edemez. Hareket etmek isteyenlere de diğerleri engel olur. Cemaatte vahidi sahih olmazsa eğer, cemmü zammı büyütmez, küsur darbı gibidir, çoğaltmakla küçültür, ziyadesi noksandır. Önce Kur'an'dan bir ayeti nazara vereyim. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethiraten bi iznillah. Sayıca az olan nice topluluk Allah'ın izniyle sayıca çok olanlara galip gelmiştir. Bu sayıca az olanların eğer kendi aralarında mütesanitse kuvvetli olduğunu bize gösteriyor. Karşılarında büyük bir topluluk var ama dağınık. Bunlar onları rahatlıkla dağıtabiliyor. Kem min galilin kesir denilmiş. Yani nice az vardır ki çoktur. Ve kem min kesirin galil. Nice çok da var ki azdır. İşte topluluklara bakan yönüyle aralarında dayanışma varsa bunlar gittikçe büyür ve harekete geçerler. O hareket bereketli olur. Ama bir başka topluluk aralarında haset var, birbirini çekememek var. Bunlar büyümez, bunlar gittikçe küçülür. Bunu şöyle bir örnekle de anlattı. Eğer cemaatte sahih bir birlik olmazsa, yani kuru bir kalabalık halindeyse onlar, cem-ü zam büyütmez. Yani buna yeni gelenlerin olması, ilavelerin olması, sayılarının artması onları büyütmez. Küsur darbı gibidir. Küsur darbı mesela şu anlamda 1 bölü 2 diyoruz. Buradaki 2'yi gittikçe büyütürsek 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 gibi buradaki rakam büyüdükçe küçülüyor aslında. 1 bölü 2 yarımdır ama 1 bölü 3 üçte birdir. Büyüdükçe rakam, alttaki rakam oranı küçültmüş oluyor. İşte kuru kalabalık, kuru kalabalık olmaktan kaçınmak lazım. Elbette güçlenmek, kuvvetlenmek bu güzel bir şey. Sayıca çok olmak güzel. Ama bunu yaparken vahidi sahih aralarında sahih bir birliğin olması gerekiyor. Bir şeyi kabul etmemek hakkın ise reddetmek hiç hakkın olmaz. Yani bir şeyi kabul etmemek ayrı, reddetmek ayrı. Ey talib-i hakikat, sana olsa rivayet, sana düşer kabulü, eğer varsa bürhanı. Yoksa ademi kabuldür ki şekki tereddüttür. Ademi delil, delildir şu ademi kabule. Biraz teknik konu, anlaşılır inşallah. Ey hakikata talip olan kişi, sana herhangi bir şey rivayet edildiğinde, eğer bunun bir bürhanı, delili varsa kabul etmen uygun düşer. Ama delili yok. Bu durumda kabul etmemiş olursun ama reddetmezsin de. Şek ve tereddütle bakarsın. Acabayla bakarsın. Ben bazen şunu örnek veriyorum. Hazreti Musa Medyen'deki günlerinde orada ihtiyar bir zatın damadı oluyor ve 8-10 yıl orada bulunuyor. İşte o yıllarda çobanlık yaparken tabiri caizse bir gün koyunlardan bir tanesi fırlamış. Hazreti Musa da peşinden koşuyor. Ama bu koşmaca, kovalamaca bayağı uzun sürüyor. En sonunda koyunu yakalıyor. Yakaladığında böyle sırtını sıvazlıyor. Şefkatle onunla konuşuyor. Ya niye böyle yaptın? Bak kendini de yordun, beni de yordun. Bak bir daha sakın böyle yapma gibi. Ve Allah-u Teala tabii her şeyi görmekte. Meleklerine o manzarayı gösteriyor mukarrep olanlara. Ve Musa'ya nübüvvet yaraşır diyor. Yani koyunlarına böyle sahip çıkan birisi ümmetine de sahip çıkar. Ve Hazreti Musa Medyen'den ayrılıp Mısır'a giderken yolda kendisine nübüvvet görevi malum veriliyor. Böyle bir rivayet var. Böyle bir rivayet mesela Mevlana'nın Mesnevisinde geçiyor. Bunun bürhanı, yani hadis kitaplarında doğrudan bir bürhanı yok. Buhari'de, Müslim'de geçiyor diyebileceğimiz bir şeyi yok. Böyle bir durumda böyle bir olay yaşanmış mıdır, yaşanmamış mıdır? Eğer delili varsa kabul edersin. Delili yok. Bu defa şek ve tereddütle bakarsın. Yani olmamıştır demezsin. Olmamış olabilir nazarıyla bakarsın. Ve senin kabul etmeyişine delilin olmayışı bir delil oluyor. Lakin kabul adem hem reddir hem inkardır. Hayır böyle bir şey olmamıştır diyemezsin. Aksine ispat eder menfi ispat edilmez. Başka bir örnek vereyim. Mesela birisi ben okyanusta yeni bir ada buldum dese, bunun delilini gösterirse kabul ederiz. Ama hayır, öyle bir ada yoktur. Biz oralara gitmemişiz ki hayır yoktur diyebilelim. İşte o yoktur diyebilmemiz için aksini ispat etmemiz lazım. Menfi ispat edilmez. Mesela ahiret yoktur. Böyle bir ispat yapılmaz. Ahiret vardır. Gerekçeleri söylenir, kabul edilir. Ona göre de zaten kabul etmişiz. Ama ahiret yoktur. Daha onun tarihi gelmemiş ki. Neye göre yok diyorsun? Ve bu alemi yaratan yeni bir alemi niye yaratamazsın ki? Menfi ispat edilmez. Yani diyelim ki melekler yoktur. Böyle bir inkar da aynı şekilde. Yani neye göre yok diyorsun? Her şey senin görme alanına girmiyor ki. Şu an bulunduğumuz ortam seslerle dolu, görüntülerle dolu, ışınlarla dolu, ultraviyolesi vesairesi gibi, X ışınları gibi neler nelerle dolu. Bunları görüyor muyuz? Hayır. Yok mu diyeceğiz? Yok diyemeyiz. Var. Ama bu gözün görme alanına girmiyor. Yani bir şeyi inkar etmek için aksini ispat etmek gerekiyor. Menfi ispat edilmez. Butlanı zatisiyle ger müntefi olmazsa, ger ademi delilse caiz ademi kabuldür. Yani delil yoksa kabul etmeyebilirsin. Ger delili ademse olur kabul adem birbiriyle mültebis. Ya bu noktada bunlar birbirine karıştırılabiliyor. Hükümleri ayrıdır. Bir şektir, bir inkardır. Yani delili olmayan bir şeyi bize söylediklerinde delilin olmayışından hareketle soru işaretiyle ona bakabiliriz. Bu hakkımız elbette var. Ama hayır böyle bir şey yoktur dersek bu inkar olur. İnkara hakkın yoktur. Diyelim ki ilham. İlham diye bir şey var mı? Var. Bunlar bize rivayet ediliyor mu? Ediliyor. Ve Mevlana ilhamen yazmış eserini. İşte İbn Arabi ilhamen yazmış. Bediüzzaman da yazdıklarını bir kısmını en azından ilhamen yazdığını ifade ediyor. Bana yazdırıldı ifadesini kullanıyor. Bizim bunu doğrudan tecrübe etme imkanımız olmayabilir. Ve bize ilham gelmiyor da olabilir. Bu durumda bende yok öyleyse sende de bu yoktur deme hakkına sahip değiliz. Adamın bir tanesi gözle alakalı doktora gidiyor. Malum ehliyet alma gibi şeylerde göz muayenesinden geçilir. Doktor arkadaki levhayı gösteriyor. Arkadaki levhada diyor şu an hangi harfi görüyorsun? O da demiş ki doktor bey orada levham var. Yani adam var. Oradaki levhayı bile görmüyor. Nerede kaldı? Harfi görebilsin. Ama bir başkası keskin bir göze sahip. Oradaki küçücük harfleri de rahatlıkla görebiliyor. İşte levhayı bile göremeyen birisi ya ben levhayı göremiyorum. Sen harfi nasıl görüyorsun? Olmaz böyle bir şey dese haddini aşmış olur. Çünkü kendine kıyas eder. Kıyası bir nefs ise, kendine kıyas etmek ise çoğu kere aldatıcı olabilir. Bazen matlup vahittir, delaili kesirdir. Biri hatta onu da şüpheyle reddedilse yine matlup reddolmaz. Bu da başka bir durum. Yani aynı netice çok delillerle o neticeye ulaşabiliriz. Ne gibi? Mesela Muhammedur Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Burada o Allah'ın Resulüdür. Bu matlup oluyor. Buna inanmamız bizden isteniyor. Bunun delilleri çok. Peygamberin zatı buna delildir. Getirdiği esaslar buna delildir. Toplumda yaptığı inkılap delildir. Deliyle meydana gelen veya başka şekilde meydana gelen mucizeler delildir. Deliller çok. Bütün bunlar Muhammedur Resulullah'ta toplanıyor. O Allah'ın Resulüdür. Biri de şöyle bir delil getirdi. Ve dedi ki mesela peygamberin gölgesi yoktu. Bu da onun peygamberliğine bir delil. Ama biz araştırdık böyle bir delil yok. Peygamberin de diyelim diğer insanlar gibi gölgesi var. Bu durumda haşa peygamber değildir mi diyeceğiz. Yani peygamberliğin delili onun gölgesi olmamasına bağlı bir durum değil ki. Evet bunu diyenler olmuş onu söyleyeyim. Günümüzde de diyenler var. Ben bunu merhum İbrahim Canan Hoca'ya sormuştum. Hadis hocamızdı ilahiyatta. Hocam dedim, peygamberimizin gölgesi olmadığını söyleyenler var ve bunu delail-i nübüvvet olarak sayanlar var. Bu konuda ne dersiniz? Dedi, ben kitaplarda öyle bir bilgi hatırlamıyorum. Ama dedi, peygamberimizin çocukluğunda, işte Şam'a olan seyahatinde falan bir bulutun gölgelik yapması siyer kitaplarında anlatılıyor ya, bu gibi olaylar var. Yani bulut zaman zaman gölgelik yapmış. Bulut o anda onun üzerindeyse elbette peygamberin o anda gölgesi olmaz. Herhalde dedi, bu daimi zannedilmiş. Yani hiç gölgesi yok zannedilmiş. Orada bir yanlış anlam olduğu kanaatindeyim demişti. Şahsen ben de o şekilde bakıyorum. Başka bir misal vereyim. Belki bununla daha kolay da anlaşılabilir. Bazıları diyorlar ki işte Kabe'nin mübarekiyetine delillerden birisi, üzerinden kuş geçmez. Geçiyor geçmiyor şahsen ben bilmiyorum. Ama Kabe mübarek mi? Mübarektir. Oradan zemzem gibi bir suyun çıkması Kabe yakınında bunun delillerindendir. Böyle kurak bir ortamda bir cazibe olması bunun delillerindendir. Tarih boyu bunun pek çok delilleri var. Ama üzerinden kuş geçip geçmemesi, faraza geçmiyorsa bu da dikkate şayan bir durum olabilir. Ama geçtiği zaman da Kabe'nin mübarekiyetine zarar vermez ki. Onun mübarekiyetine üzerinden kuş uçup uçmamasına bağlamamak gerekiyor. İşte bazen matlup bir, bunun delilleri çok ve delil getirilenlerden biri, hatta 10 tanesi şüpheyle reddedilse matlup reddolmaz. Yani delillerin bir kısmı zayıf olabilir. Onları reddetmek neticeye zarar vermez. Bazen neticeyi hak, delili batıl olur, zihinde onunla durur. Madem netice haktır, delile ilişilmez. Diyelim ki Kabe mübarektir. Delil üzerinden kuş uçmuyor. Halbuki diyelim uçtuğunu görenler var. Bana o şekilde anlatan oldu, ona göre söylüyorum. Ama üzerinden kuş uçmaz, bundan dolayı mübarektir diye Kabe'ye hürmet duyan, saygı duyan birisi yanlış bir delille hak bir neticeye varmış oluyor. Yani delili hak değil ama vardığı netice Kabe mübarektir. Bu hak. Öte yandan işte Muhammed Allah'ın Resulüdür. Delilim gölgesi yere düşmüyor. Diyelim gölgesi var peygamberin. Olması da gayet normal. Yeme içme onun için olduğu gibi. Sıcaktan soğuktan etkilenmek olduğu gibi. Hatta savaşta yaralanmak olduğu gibi. Gölgesinin de olması normaldir ve ona bir zarar da vermez. Nübüvvetine zarar verecek bir şey yok. Ama bir başkası peygamberin nübüvvetini onunla kabul ediyorsa bırakalım onunla kabul etsin. Takılmamak lazım. Van'da biriyle alakalı duymuştum. Kendisi Arapça bir kaset eline geçmiş ve onu dinliyor. İlahi zannederek bayağı manevi cuşu huruşlar yaşıyor. Bir gün Arapçadan anlayan bir misafiri olduğunda demiş, sana feyiz aldığım bir Arapça kaset dinleteyim. Ve dinletiyor. O da demiş ki, ya bu şarkı türkü kaseti. Bunun ilahiyle falan bir alakası yok. Ama adam bunu ilahi nazarıyla dinlemiş. Ve ona göre de feyiz almış. Tabii şarkı türkü kaseti olduğunda artık o feyzi biter de. Ama evvelinde işte delili batıl aslında. Orada ona feyiz verecek bir şey yok. Ama o mübarek olarak kabul ettiğinden ona göre kendinde güzel neticeler meydana geliyor. Madem netice haktır, delile ilişilmez. Bazen bu şöyle de olabilir. Diyelim ki sahte bir şeyh, müteşeyyih deniyor onlara. Ama bunun safi bir müridi var veya müritleri var. Şeyhlerini bir şey zannederek ona yöneliyorlar. Ondan bir feyiz geldiğini zannediyorlar. Halbuki kendi samimiyetlerinin feyzi kendilerine yansıyor. Şeyhten gelen bir şey yok. Ama bu onların aldığı feyze engel değildir. Yani bu gibi durumlar hayatta karşımıza çıkabiliyor. Sevad-ı azama ittiba etmeli. Ey talib-i selamet, hadis etmiş işaret, sevad-ı azama et, tebaiyet refakat. Sevad-ı azam ekseriyet demek. Peygamberimiz ittebi'u Sevâd-el Azam, Sevâd-ı Azam'a ittiba edin. Yani ekseriyetle beraber olun buyurmuş. Ey selameti talep eden kişi, hadis etmiş işaret, biraz önceki hadis, Sevâd-ı Azam'a et tebaiyet refakat. Yani münferit kalma, cemaatle beraber ol. Tek başına hareket etme. Bunu tarihten iki örnekle anlatıyor. Emevilik lakayttı, kazandı en nihayet, ekseriyet ümmet, dayandı ehli sünnet, oldu ehli cemaat. Yani Emevilik dinde lakayttı ama ümmetin ekseriyetiyle beraber oldu. Sonunda ehli sünnet olarak, ehli sünnet içinde onlar da eridi ve o şekilde devam etti. Alevilik de vardı, azimetü salabet, ekalliyette kaldığı bir kısmı en nihayet rafiziliğe dayandı. İşte bir cahil dikkat. Buradaki Alevilik anladığım kadarıyla Şiilik anlamında kullanılmış. Malum Alevilik ülkemizde de epey var. Ve yakınlarımızda, ya diyelim ki Irak'ta Arap Aleviliği şeklinde var. Şiiliğin bir çeşidi. Suriye'de yine Nusayrilik şeklinde, Arap Aleviliği şeklinde var. Bu manada Alevilik veya bunu genel bir isimle söylersek Şiilik İslam dünyasında %20'ye falan tekabül ediyor. Yani İran'ı falan dahil ettiğimizde, başka yerleri falan dahil ettiğimizde %20 civarında İslam dünyasında Alevilik var. Ve Aleviliğin ilk temelinde Hazreti Ali dönemindeki olaylar yer alır. O olaylarda Hazreti Ali safında yer alanlara Şia-i Ula denilmiş. İlk Şiiler. Şia taraftar demek. Yani Ali'ye taraftar olanlar Şiatu Ali, Ali'nin Şiası denilmiş. Ancak o ilk dönemdeki Aleviler azimet ve salabetle, takvayla ön planda olan kimseler olmakla beraber zamanla ayrı bir grup olarak devam etmiş ve Kahir ekseriyetle beraber hareket etmeyince bir azınlık olarak devam etme durumu söz konusu olmuş. Ve bunlardan bir kısmı işi rafiziliğe kadar götürmüş. Yani rafizilik onların biraz daha aşırı olan durumunu ifade ediyor. Yani Hazreti Ali dönemindeki ilk çıkışta böyle bir aşırılık yok. Ama zamanla en azından bazıları aşırılığa kadar gitmiş. Ve buna gulat-ı şia deniyor günümüz ifadesiyle. Gulat-ı şia. Mesela İran'daki Şiilik veya diyelim Irak'taki Şiilik, onlar da gulat-ı şia'dan rahatsızdırlar. Yani Şiiliğin aşırıya giden kolları da var. Rafiziliğe dayanan kolları var. Onları normal Şii olan veya normal Alevi olanlar aşırı olanları kabul etmez. İşte bir cayı dikkat. Burada şöyle belki bir ders çıkarılabilir. Yani bir insan bir toplulukla beraber olduğunda zamanla dengesini bulur. O topluluğun içinde zamanla daha böyle mutedil bir hale gelir. Yani birbirlerinden müsbet menfi etkileniyor insanlar. Elbette orada müsbetler de var. O şekilde yolunu bulmuş olur. Ama beğenmedi, başı çekti, başka tarafa gitti. Evet, beğenmediği noktada aslında güzel fikirleri var. Fakat yalnız kaldığından dolayı bu zamanla lokal bir grubu meydana getirebiliyor. Bu manada bakılabilir.